Ayrım 45, sayfa 410. 27 Nisan 2026 gününe ve başına sevda gelecek şiirine dair. Konstantiniye Oteli'nin 2014 yılı Aralık ayındaki açılış gecesine dönmeden önce, o zor davetin her ayrıntısıyla ilgilenen ama arada bir içini kaplayan baygınlık ve baş ağrısıyla yüreği hoplayan Zehra ile kabinde bira içip, çaldığı albümlerle ortalığı yangın yerine çeviren Emre Karaca, bu noktaya nasıl geldiler onu anlatalım. Çünkü bu iki aşırı duyarlı insan, artık neredeyse duyarsız sayabileceğimiz sert ve acımasız bir toplumda, üzerlerine zımpara sürtülen kamuksuz deniz canlıları gibi yaralana berelene hem birbirlerini hem de kendilerini yok etme noktasına gelmişlerdi. Onlara ne olduğunu ve ne olacağını anlatmak için bu tarihten, Aralık 2014'ten epey sonraya, Nisan 2026'ya gitmemiz gerekiyor. Ancak o zaman hikayeyi yerli yerine oturtabileceğiz sanıyorum. İstanbul'un soylu imparatorluk rengindeki sihirli erguvanlarla süslendiği bahar mevsiminin en güzel günlerinden birinde, akşamüstü Zehra Karaca, burada bir dalgınlık yok sevgili okur, ve Emre Karaca, 11. evlilik yıldönümlerini kutlamak için nefes kesici bir Haliç manzarası sunan bir lokantaya gittiler. Terastaki bara oturup buzlu rakılarını yudumlarken bir süre, sessizce, İstanbul'un o saatlerde insanı başka alemlere sürükleyen, Lord Byron'dan Yahya Kemal Üstad'a kadar yüzlerce şairi büyüleyen efsunlu görünümünün tadını çıkardılar. Süleymaniye'nin, Yeni Cami'nin, Ayasofya'nın, Sultanahmet'in minareleri, kadim hat üstadlarının ellerindeki divitler gibi kararan gökyüzüne küfi usulde bir şeyler yazmaya çalışıyor. Haliç'in menevişlenen sularında motorlar, kayıklar gezerken, köprü altı balık tutan yüzlerce kişinin sarkıttığı olta yağmuruyla kaplanmış. Fakir fukaranın akşam yemeği olacak kıraçalar, gümüş pırıltılarıyla çırpınarak çıkıyor denizden. Karşı kıyıda imparatorların gün görmüş Black Harnay Sarayı'nın üstünde küçük dükkanlar, derme çatma evler ve balıkçı meyhaneleri dizilmiş. Anemas zindanlarının kalıntıları kasvetli görünüşüyle gözleri oyulan, elleri ayakları kesilen onca kişinin çektiği acıyı yansıtıyor hala. Pera'dan İstanbul'a bakmak, bu şehrin tarihini bilmeyenler için anlaşılmaz bir şey ama gerçek bu. Ceneviz binaları arasından, yani başka bir şehirden Konstantiniyye'ye bakıyorlar. Fatih'in gemilerini üstünden aşırdığı tepeler bunlar. Aradan geçen yıllar Zehra'nın yüzünü biraz daha olgunlaştırmış ama genç görünümünü henüz alamamış elinden. Boya sürmediği koyu bal rengi saçları uzun zarif boynuyla hala çok güzel bir genç kadın. Eski günlerini anımsatan tek şey gözlerinde arada bir görünüp kaybolan hüzün ışıltıları ama mutlu görünüyor. Emre ise hep aynı. Yine dağınık kıvırcık saçlar, yine V yaka ince bir kazak, yine ütüsüz bir pantolon. Galiba ölene kadar bu biçimi koruyacak. Ayrıldıktan sonra tekrar bir araya gelmeleri o tuhaf lokantada rastlaşmalarının sonunda olmuştu. O akşam Zehra Emre'yi görmemişti. Delikanlının nasıl acı çektiğini, köpeklerin arasında yaşadığı dehşeti sonradan Emre anlatınca öğrenecekti. Onun o kadar perişan olmasına da gülecekti. Ona kızarak niye güldüğünü soran Emre'ye de o akşam Ercüment'e bu iş olmayacak, iyisi mi başlamadan bitirelim demek için lokantaya gittiğini anlatacaktı. Aslında Ercüment'e bu sözleri iş yerinde söylemeyi yeğlerdi. Zaten doğru dürüst başlamamış olan bir ilişkiyi bitirmek için yemeğe çıkmaya gerek yoktu ama holdingde üzerlerine dikilen bakışlar altında kişisel bir şey konuşmaları pek mümkün görünmüyordu. Ayrıca kendisi çocuğa ısınamamıştı, kabul. Ama bunda Ercüment'in bir günahı yoktu. Başından sonuna kadar düzgün ve efendi davranmıştı. İdeal bir koca adayıydı. Gel gör ki Zehra'ya göre değildi. Aynı holdingde çalışmaya devam edecekler, yüz yüze bakacaklardı. Bu nedenle bir akşam yemeğinde her şeyi enine boyuna konuşarak, genç adamın onurunu kırmadan, hak etmediği terk edilmiş duygularını yaşatmadan ona veda etmek en doğrusuydu. Zehra'nın bilmediği şey ise, o yemeğin daha da büyük bir işe yarayacağı, Emre'nin kalbine ucu kıvrık hançerler saplayarak onu derin uykusundan uyandıracağıydı. Lokantadaki o kısacık görüntü Emre'ye hayatında neyin önemli neyin önemsiz olduğunu kesin bir biçimde göstermişti. Zehrasız bir hayatı çeşitli avuntularla doldurabilirdi ama gün gelir yüreğinin sevdayla oyulmasının önüne geçemezdi. Sabaha karşı attığı o mesajları Zehra görmemişti. Ertesi gün başında bütün dünyayı taşıyormuşçasına bir ağırlıkla kalkmış, kendini işe atarken gece gelen bir sürü mesajı açmamıştı. Ne var ki, ertesi gece uykusunda yine beden dışı bir deneyim yaşamış, bu kez kentin çatıları üzerinden uçarak Berter'deki bir evin küçük bir odasına girmiş, tedirgin bir biçimde uyumakta olan Emre'yi izlemişti. Zehra'nın bilmediği şey, o sırada Emre'nin de onu rüyasında görüyor olmasıydı. Emre, bir otel odasındaydı. Hiç beklemediği anda içeriye, nedense dudaklarını aşırı kırmızı rujla abartılı biçimde taşırarak boyamış olan Zehra giriyor, "Sende kalmaya geldim," diyordu. İyi sanat eserleri gibi rüyalarda da olup biten değil de atmosfer önemli olduğu için Emre anlatamayacağı bir yoğunlukla yaşamıştı Zehra'nın gelişini. Onun kuğulara benzeyen ak gövdesinin sıcaklığını, sanki bir gövde değil de odaya dağılan, her şeye egemen olan bir yağmur bulutu gibi hissetmişti. Zehra ertesi gün masasında oturur, hiçbir yeri arayamayacağı halde farkında olmadan telefonu elinde evirip çevirirken, bir yandan da bu tuhaf olayı düşünüyordu. Bir sürü mesaj görünüyordu ekranda kırmızı sayılarla. Açacaktı, vazgeçti. Kim bilir ne ilgisiz iletiler yağmıştı. Emre'nin insanlarda merhamet ve şefkat uyandıran zayıf, kırılgan hali uykusunda da daha da belirgin hale gelmişti ya da zihni yine ona böyle bir oyun oynuyordu. Değişken ruh durumunun yarattığı gelgitlerden, kararsızlıklardan, neredeyse iki kişilikli yaşamaktan bıkmıştı artık. Başı ağrıyordu. Ağzının içinde kinin acılığı vardı. Ercüment'le zorunlu olarak çıktığı akşam yemeği dışında kimseyi gördüğü yoktu. Arkadaşlarını boşlamıştı. Telefonlarına bile çıkmıyordu. İş yerinde olur olmaz kişilere sinirleniyor, ancak sağanak halinde boşanan ağlama krizleri sonucunda yatışabiliyordu. Dışarıdan bakanların işini son derece iyi yapan, güçlü, iradeli, kararlı, konuşurken insanların gözünün içine bakan bu etkili genç kadının bir an sonra içine düşebileceği perişan halleri görmelerine olanak yoktu. Herkese göre mükemmeldi ama İçi cam kırıklarıyla doluydu. Aslında her zaman da öyle değildi durum. Kimi zaman gerçekten kendini işine kaptırıyor, o güçlü kadın geri geliyordu. Ama bu kadının ziyaretleri çok kısa sürüyor, yerini yine o perişan, üzgün, kararsız kadına bırakarak çekip gidiyordu. Kendisine de ay çekirdekleri, battaniye, sigara ve temizlenmemiş, ihmal edilmiş evin ürkütücü sessizliği kalıyordu. Parantez içinde, baba evinden kalan bir alışkanlıkla evin bütün işini Zehra yapardı. Ne zamandır çarşaflarını değiştirmemişti. Bir hafta önce makinede yıkayıp da kurutmak için plastik çamaşır askısına astığı çamaşırlar hala orada duruyordu. Bulaşık makinesine yerleştirdiği tabaklar, bardaklar yıkanmamıştı. Dışarıdan getirdiği basit akşam yemeklerini tabağa koymadan ambalajlarının içinden yiyordu. O da bir iki lokma. Gerisi çöpe gidiyor ya da mutfak tezgahının üstünde bırakılıyordu. Erkenden yatağa girip sabah saat çalana kadar derin ama tedirgin uykulardan uyanamıyordu. Sadece bir sabah erken saatte telefonunun çaldığını duymuş, "Alo," demişti ama karşıdaki kapatmıştı. Yanlış numaraydı herhalde. Annesi merak içindeydi, gelmek istiyordu. O titiz annenin evi de, kendisini de bu durumda görmesine katlanamayacağı için işinin çok olduğu bahanesine sığınarak bu ziyareti erteleyip duruyordu. O akşam şirketin arabası onu eve bırakınca sessiz apartman asansöründe 3. kat düğmesine bastı, loş koridora çıktı, çantasından anahtarı aldı, kapıyı açmak için ışığa gereksinimi yoktu, bu yüzden otomat düğmesine basmadı. Tam kapıyı açmıştı ki orada yalnız olmadığını, apartman sahanlığında başka birinin bulunduğunu fark etti. Döndü. Evet, yanılmamıştı. Biri vardı orada. O biri bir adım atıp öne çıkınca ortalık loş bile olsa Emre'yi seçti gözleri. Bir süre ikisi de karşılıklı konuşmadan durdular. Yarı açık kapının önünde iki hayalet gibi kıpırdamaktan korkarak dikildiler. Sonra bir an geldi ki Zehra sendeledi. Bacakları bezden bebekler gibi büküldü. Ne yaptığının farkında olmadan tek koluyla Emre'nin boynunu tutmaya çalıştı. Yere doğru düşerken sesi de kendisiyle birlikte düşüyormuşçasına giderek zayıfladı. "Ben çok yoruldum Emre," diye mırıldandı ve olanca nefesini vererek yumuşakça bayıldı. Emre onu kucaklayarak içeri götürür, boynuna belli belirsiz kelebek kadar hafif bir öpücük kondururken kızın duymayacağını bile bile bir dize okudu. "Biz aşktan sessizce ölen kelebekleriz sevdiğim." Bundan sonrasını ve o gece Emre ile Zehra'nın yaşadıklarını anlatmaya gerek yok. Eski Fransız romancılarının itiraflar, gözyaşları ve yeminler ard arda geldi. Güneşin ilk ışıkları iki sevgiliyi birbirinin kollarında buldu diye betimleyeceği, bizim geleneksel halk hikayecilerinin gerçekçi üsluplarıyla seher vaktine kadar dil alıp dil verdiler diye ballandıracağı, romantik Osmanlı şairlerinin ise "Ah minel aşk" diye inleyeceği bir gece yaşandı. Ama bunlar arasında olup biteni anlatmanın en iyi yolunun, anlatım eskise bile yaşam eskimediği, sürekli yinelendiği için itiraflar, gözyaşları ve yeminler formülü olduğunu sanıyorum. Galiba. Lokantanın terasında evlilik yıl dönümleri için kadeh kaldırırken Emre, "Şuraya bak," dedi. "İnsan bu kentte ürpermeden durabilir mi? Başka tarihi kentlerde tek baskın kültür var. Buradaysa dünya tarihi üst üste yığılmış. Pagan, Yahudi, Ortodoks, Katolik, İslam. Bir zamanlar bu kentin sokaklarında 39 dil birden konuşulurmuş, biliyor muydun? İnsanın büyülenmemesi mümkün mü? Aslında yıllardır bu şehri anlatan bir roman konusu dönüp duruyor zihnimde ama öyle bir biçim bulmalıyım ki şehrin hem bugününü kapsamalı hem de geriye giderek Osmanlı'yı, Roma'yı, Bizans'ı içine almalı. Tarihsel değil ama tarihi de içeren bir roman. Şuraya baksana, bir masal uygarlığı değil mi burası? Zaten binlerce yıl hep masalla ayakta durmuş. Bizans da bir masal imparatorluğuydu. Şehrin hiç değişmeyen dinamikleri var. Her çağda servet, iktidar, entrika, isyan, şiddet ve şehvet. Bunlar her kuşakta yeni görünümler altında tekrarlanıyor. Kimse karışmasa Emre böyle saatlerce konuşmaya devam edebilirdi. Neyse ki Zehra, "Emre, Emre," diyerek onu kendine getirdi. 12. yılına gelen evliliğin verdiği yakınlık, anlaşma ve teklifsizlikle "Yine çenene vurdu," dedi. "Biz buraya niye geldik? Roman konuşmaya mı? Konuyu kapatmak için şu kadarını söyleyeyim. Ölüleri konuşturmazsan şehrin geçmişini romana katamazsın." Emre'nin şaşkınlığı ve bunu nereden bildiğini sorması üzerine, "Çünkü ben o romanı okudum," dedi kendisine çok yakışan dalgın bir tavırla. "Şimdi yıldönümümüze geri dönebilir miyiz?" Emre içinde belli belirsiz bir tedirginlik ve merak yaratan "romanı okudum" sözüyle ne demek istediğini anlamasa bile gülümsedi. Onu dudaklarından hafifçe öptü. "Kusura bakma," dedi. "Can çıkmayınca huy çıkmıyor. Bu dil yüzünden seni neredeyse kaybetmiştim ama bir mucize oldu." "O günleri iyice hatırlıyor musun?" diye sordu Zehra. "Evet, en ufak ayrıntısına kadar. Aslına bakılırsa kadınlar daha ayrıntılı düşünür. 2 yaşından itibaren konuşma merkezleri daha çok gelişir. Erkekler susar, oyuna yönelir derler ama biz rolleri değişmişiz seninle. İdeal evlilik için erkek sen olmalıymışsın, kadın ben." Zehra onu doğrular gibi başını sallayarak güldü. "Haklısın," dedi. "Futbol maçlarına bile ben senden daha meraklıyım. Maça gitmiyorum ama hiç olmazsa uzaktan da olsa tuttuğum bir takım var. Sende hiçbiri yok bunların. Ne maç, ne tavla, ne araba merakı, ne avcılık, ne kağıt oyunu." "Bu dediklerinin hepsi beni çok sıkıyor," dedi Emre. "Hele hafta sonları naklen maç yayınları var ya, babam mutlaka izlerdi. Ben de gün ışığındaki o soluk yeşil sahadan, anlatıcının o monoton sesinden, durmadan futbolcu isimleri saymasından nefret ederdim. Onlar oynuyor, size ne oluyor?" derdim. "Babam, Sen anlamazsın, kafayı kitaplarla bozmuşsun diyerek sustururdu beni. Bir tek büyük annem hak verirdi bana, birçok olayda olduğu gibi. O da Kerbela'da Yezid'in askerlerinin Hazreti Hüseyin'in kesik kellesiyle top gibi oynadıklarını anlatır. Bu yüzden futbol, ayak topu derdi o. Annemse anneciğim ayak topu değil, fitbol, fitbol diyerek onu düzeltirdi. Oynamanın da izlemenin de günah olduğunu söylerdi. 10 yaşındaki Atilla ile 6 yaşındaki Can'ı Zehra'nın annesine bırakmışlardı. Zehra'nın bilge babası 3,5 yıl önce geçirdiği ikinci kalp kriziyle dünyasını değiştirmişti ama ölmeden önce çok istediği bir şey gerçekleşmiş, iki kızının da iyi evlilikler yaptıklarını görebilmişti. Zehra, holdingde insan kaynakları direktörü olmuştu. 2 yıl önce emekliye ayrılıp yılın çoğunu Londra'da geçirmeye başlayan Ergun Bey, holdingdeki veda konuşmasında teşekkür ettiği çalışma arkadaşları arasında Zehra'yı da sayarak onurlandırmıştı. Zehra, direktör olmasını da ona borçluydu elbette. Umudunu kesen Ercüment, ona bağlı bir yardımcı olarak çalışıyordu. Başka bir kızla evlenmişti. Zehra da nikah şahidi olmuştu. Emre sonunda Manastırlı Kadın adını verdiği romanını H.H.'nin desteğiyle bastırabilmiş, kitap fırtınalar yaratmasa bile küçük bir okur kitlesine kavuşmuştu. Edebiyat dergilerinde birkaç eleştirmen onu daha çok edebiyatımızda yeni bir soluk diye özetlenebilecek temkinli yazılarla övmüşlerdi. Manastırlı Kadın, tahmin edileceği gibi büyük annenin o aykırı mantığıyla dünyanın mantığının çelişmesinden doğan tuhaflıklara yer veriyordu. Bir aile hikayesiydi. Aslında anlatılan, Balkan Savaşı'nda düşmandan kaçarak, Manastır'dan İstanbul'a kadar yürümek zorunda kalan bir ailenin trajedisiydi. Yolda başlarına gelmeyen zulüm kalmamıştı. Açlık, yorgunluk, ölüm, çeteciler, yola terk edilen bebekler, kaybolan kardeşler gibi yüzlerce acı ayrıntı vardı hikayede. Üstelik hepsi de gerçekti. Romana yayılan gülmece havası da gerçekti. Çünkü diğer Rumeli aileleri gibi kendi ailesi de bu trajedileri gömmeyi, hayatı eğlenceli tarafından alarak şakalaşmayı yeğlemişti. Emre'ye göre bu tutum trajedinin derinliğini artırıyordu. Zehra'nın kişiliği Emre'ye göre daha derin, daha karmaşıktı. Yakınacak hiçbir şey olmamasına, hayatın yoluna koymuş olmasına rağmen, gözlerinden arada bir geçen hüzün bulutları bu derinliğin olmazsa olmazıydı. Ayrım sonu, sayfa 417.